Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında zor ve rahatsız edici ama bence sorulması gereken bir sorunun etrafında yaptık yayını. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri var ve adaylardan biri mevcut Başbakan Ersin Tatar, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından açık bir şekilde destekleniyor. Hatta yayın arasında adada yaşayan pek çok izleyiciden, bugün adada çıkan gazetelerden, adadaki haber sitelerinden, internet sitelerinden haberler geldi. Öyle şeyler var ki içlerinde mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Enerji Bakanı vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Genç'in basın danışmanı Ali Genç'in otelde buluşmaları, bunlar fotoğraflanmış ama kimsenin de sakladığını düşünmüyorum zaten. Hatta bir yanıyla da saklanmaması propagandanın bana kalırsa bir parçası. Çünkü 2005 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında saklanarak yapıldı ve Mehmet Ali Taraz seçilmesine rağmen üzerinde kalan izi hatırlıyorsunuz. Bu sefer de aynı şey olacak. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Siz yayını paylaştıktan sonra aşağıdan 3 noktanın yanındaki paylaş tuşundan yapacaksınız bunu. Ben de aynı şeyi şu dakika itibariyle Twitter üzerinden yaptım ve herkesi çağırdım. Gazetelerde ne var? Valla yani ne var? Biraz karmaşık bunun yanıtı. Çünkü şimdi Kıbrıs'ı gören de var. Maraş sahilinin halka açılmasını gören de var. Kıbrıs'a su müjdesini söyleyen de var. Onun dışında Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşa ilişkin yeni detaylar var. Abdülkadir Selvi bugün demiş ki bugün 7 Ekim Vladimir Putin'in doğum günü. Bir çiçek çikolata yaptırıp gitseydiniz içinizde hiç Rusya'da yaşayan yok mu ya? Ya itibarımızı yerle bir edeceksiniz. Ülke olarak değil ya bizim yayın olarak itibarımızı. Hani patronsuzdan sevgiler selamlar diye ne olur yani. Diyor ki Abdülkadir Selvi 68 yaşına girecek bugün ve İlham Aliyev çok zekice davranıyor. İlham Aliyev bugün doğum günü için arayacakmış kendisini. Şu ana kadar hem Ermenistan lideri Paşinyan'a hem de kendisine uzak duran Putin'le bağlantıyı böyle kuracakmış. Nasıl? Bence tutar. Şahane fikir. Nefis yani diplomasi dediğim başka nedir ki? Diplomasi bu işte. Yani. En fazla diplomasi olsa ne olur yani? Bu kadar gider diplomasi dediğin hikaye. Bugün bu var. Onun dışında şu şeye ilişkin hani bir iki ayağının üstüne doğrulduğu için insan olduğu söylenen bir yaratık vardı ya tip. Böyle şey gibi nasıl anlatayım böyle yapış yapış, pis, böyle yüzünde iğrenç bir sırıtma sürekli olarak. İğrenç leş gibi bir tip ya. Hani başhekim yardımcısı bu Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nin görevden alındı ya ağlıya ağlıya zorla. Bugün onunla ilgili olarak Sözcü Gazetesi'nin manşeti geniş. Saygı abi Saygı Öztürk Ankara temsilcisi bir tarihçe yazmış. Kim yaptı ne etti ama ben o tarihçeyi dün size anlatmıştım yani. Recep Aktağ'ın İSKİ Özel Kalem Müdürü'nden bahsediyorsunuz. Defalarca Sağlık Bakanlığı sırasında defalarca benim mecliste gördüğüm tiplerden bir tanesi bu. Yani Recep Aktağ hala hayatta ya bir insan evladı gidip kendisine sormuyor mesela. Vallahi. Recep Bey bu adam menzilci midir? Ya daha ötesi siz menzilci misiniz mesela? Sorunun bu olması gerekmiyor mu sizce de? Siz menzilci misiniz? Bence sorulmalı. O hayatını bu kadar açık yaşayabiliyorsa bence biz de sorabilmeliyiz. Devlete nasıl yerleşti menzilciler? Yani geçmişte Fethullahçıların yerleşmesine Hüseyin Çelik'in verdiği efsane yanıt. Buna kargalar bile güler. Hatırlıyor musunuz? Mesela kargalar hala gülüyor mu? Bence sorulacak sorulardan bir tanesi. Karga güler mi gerçekten Recep Bey? Mesela iyi soru. Ben bir muhabir olarak, gazeteci olarak defalarca yanında gördüm. Bir kere, üç kere, beş kere falan değil. Eski Özel Kalem Müdürü. Şimdi bugün Saygı abi yazısında biraz daha eskiye gitmiş. 1999'da Kayseri İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak bu göreve başladığını söylüyor. Ve menzil şeyinin şehirdeki vekili olduğunu söylüyor. Hatırlıyor musunuz? Burada pazartesi sabah size yayın sırasında bir şey dedim ben. Yani bu adamın Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nin başhekim yardımcısı yapılmasıyla ilgili talimattan söz ettim. Hatırlıyor musunuz? Siz kafanıza göre onu göreve getiremezsiniz. O göreve onun geleceği size tebliğ edilmiştir. Siz de sadece altına imza atmışsınızdır. En fazla. En fazla bunu yapabilirsiniz. Bak Saygı abi de aynı şeyi söylüyor. Recep Akdağ'ın Sağlık Bakanı olduğu 2009'da tedavi hizmetleri genel müdür yardımcılığı görevine getirildi. Akdağ görevden alınınca Mezi Şeyh'inin damadı Hasan Çağal Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'ne atandı. Çağal Edizer'i yanına aldı. Ali Edizer'i daha sonra Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun sahiplendi, danışman yaptı. Recep Akdağ ise tekrar bakan olduğunda Edizer'i özel kalem müdürü yaptı. Mezi Şeyh'inin torunuyla evli olan Cemalettin Aykac'ın GATA'ya atanmasından sonra Edizer burada başhekim yardımcısı oldu. Menzilciler bakanlıkta gücünü koruyor. Recep Akdağ hayatta. Hadi soralım. Gazetecilik bu değil mi? Mesela Ömer Çelik gev gev konuşmayı biliyor. Ömer Çelik'e bu soru sorulsun ama bu açıklıkta sorulsun. Bugün görevden alınan, toplumda büyük infial yaratan bu yaratık, iki ayağının üstüne kalkmış bu yaratık, necaset kütlesi nasıl getirildi? Siz iktidarlarınız döneminde defalarca ataması yapıldığını biliyor muydunuz mesela? Bu soru sorulsun. Abuk sabuk konuşmayı biliyor Ömer Çelik. Mahir Ünal'a sorulsun mesela bu soru. Ben verecekleri cevabı merak ediyorum. Ama şunu da merak ediyorum. Bakın ısrarla söylüyorum. Şunu da merak ediyorum. Bu insanla ilgili bu kadar adım atılırken bu cemaatin Sağlık Bakanlığı'nı ele geçirdiği bilinmiyor muydu? Ya ben biliyorum şu halimle. Defalarca, 5 senede defalarca yayında anlattım size. Defalarca. Recep Akdağ sorulsun şimdi. Menzilci misiniz siz? Bak ben buradan soruyorum. Sayın Recep Akdağ, Menzil Dergahı'nın üyesi misiniz siz? Bu kadar basit. Bilelim. Çünkü ondan sonra karganın görüp gülmeyeceği bölüme geliyoruz. İsterseniz Hüseyin Bey'e sorun Hüseyin Çelik'e. Fethullahçılar devleti ele geçirmiş. Ha ha, kargalar bile güler. Sonra 15 Temmuz 2016 251 insanımız ölüyor bizim. Sonra sorulmuyor. Değil mi? Kargalar hala gülüyor mu ya? Ben merak ediyorum. Bugün Sözcü'yle başladık. Sözcü'yle devam edelim. Çünkü manşet önemli. Millet İttifakı'nın derdi milletin geçim derdi diye dünkü grup toplantılarından bir haber yapılmış. Şimdi grup toplantılarının şöyle önemli bir yönü var. Daha önce de pazartesinden beri ben de söylüyorum, anlatıyorum size. Aslında geçen hafta cumadan beri konuşuyoruz bunu ama İYİ Parti'nin içinde bir kaynama var. Çok net. Çok net bu kaynama artık. Koray Aydın'dan kaynaklanan bir kaynama ama bir parça geç kalındı. Bu partinin ilk açıklaması yapıldığında size bir duyuru yapmıştım, hatırlıyor musunuz? Yani Koray Aydın siyasetin çok tecrübeli bir ismidir. Daha genel başkan konuşmadan çıkıp böyle açıklamalar yapması burada ben de varım demektir diye. Şimdi o varlık tartışılıyor ve tartışmanın içinde 10 milletvekilinin dünkü grup toplantısına katılmadığı söyleniyor. Bunlardan ikisinin mazeret beyan ettiği, diğer 8'inin mecliste olmasına rağmen gelmediği söyleniyor. Ve bu tavrın devam edeceği belirtiliyor. Koray Aydın'ın halen görevine devam etmesi nedeniyle. Ama bu kaynamanın ötesinde dün grup toplantılarında ısrarla iki liderin de hem Meral Akşener'in hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi vurgusundan hareket etmeleri bana kalırsa önemli. Çünkü bu saatten sonra söylenilecek, anlatılacak şey bu. Gerçekten kalın hikaye. Her şey ekonomi. İşsizlik, açlık, enflasyon, yalan, sürekli söylenen yalanlar. Yani ya öyle boktan yalanlar ki bir de bunlar. Bir yerde geliyor tosluyor. Bakın Burhan Kuzu haberi birinci sayfada yer almış. Bu da benim mecliste gördüğüm hanımefendilerden bir tanesi. Kim olduğunu bilmiyordum ama şimdi taşlar birleşiyor çok net. İsmail Saymaz Burhan Kuzu ile konuşmuş. Onunla bir habermiş. Biliyorsunuz Zindaşti ile ilgili iddianamenin içinde Burhan Kuzu ile ilgili de bölüm var. O sorulmuş, demiş ki Burhan Kuzu, beni Zindaşti ile Aliye Uzun tanıştırdı. Aliye Uzun kim? Adalet ve Kalkınma Partisi Beşiktaş Teşkilatı'nın üyesi. O bana getirdi ve dedi ki iş adamıdır beyefendi. Ve bu arada yenen, birlikte yenen yemek var ya, tesadüfen Burhan Bey'in de yanında oturma mı sen? Neydi? Aliye Uzun hanımefendi. Vallahi işte hani hep söylüyor ya, kimler kimlerle beraber, al işte kimler kimlerle beraber. Katar kraliyet ailesi Yalova'da saray yaptırıyor. Yetmez yetmez, altın şey yapsın hela. Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi almalarıyla gündeme gelen Katar Kraliyet ailesi Yalova'da 10 bin metrekarelik bir saray kompleksi inşa ettiriyor. Katar emiri El Tani ile el sıkışan Türk şirket sarayda tüm detayların konfor ve lüks yaşam algısı üzerine kurgulandığını açıkladı. Ama öyledir. Öyledir. Yani sen ben gibi sıradan ölümlü mü bu? Yani düşünsene sabah kalkıp klozette oturuyorsun buz gibi, uf. Onun öyle değil. Isıtmalı altın ama alttan ısıtmalı. Lazım. Senle benle bir mi adam? 44 dönüm çaktım diyor ya. Yeni arsadan. Vay vay vay. Sözcü böyle, biz Cumhuriyet'e dönelim. 5703 işlem usulsüz yapıldı. Sayıştay raporları üst üste sürekli olarak yayınlanıyor biliyorsunuz. Her kurum kendine düşen yolsuzlukla mücadele ediyor. Yani ediyor derken yolsuzlukla mücadele etmiyor. Yolsuzluk haberiyle mücadele ediyor. Çünkü yolsuzluğa bulaşmamış, boğazına kadar yolsuzluğa batmamış kurum yok. Milyarlar yollara aktı, yardımlar açıklanmadı. Sayıştay tek tek yazdı. Sayıştay raporlarına göre aralarında Diyanet'in de bulunduğu 9 kamu idaresi, ki benim vergimden düşen kâr kör kuruş, haram zehir zıkkım olsun, toplam 42,7 milyar lira ödenek üstü harcama yaptı. 42 milyar bir şey değil ya. Biz arabayı kaç almıştık? 21 milyar mı? 42,7 katrilyon bu. Ciğerparem, çok büyük. Baksana şöyle söyleyeyim. 5 milyar Amerikan dolarından fazla. Ne diyorsun? Dur dakika ve skor alalım. Bakalım şimdi durum nedir? Hani Amerikan gompilosu. Oo, Saçaklı'nın parası var ya. Hastaneden çıktı hani, turladı falan. Saçaklı'nın para 7,85,23. Öbürünün, o gergin bir teyze var hani bir tane. İncecik dudaklar böyle sinire kesmiş belli. O. Onun parada 9,23,45. Ya bir insan evladı söyleyebilir mi bana? Bak ben iktisatçı olarak diyorum ki kardeşim, bunun ekonomi yönetiminin boktan olmasıyla alakası var. Doların 7,85'e çıkmasının, ki bankalar arasında almaya çalışın 7,90 bu. Buraya çıkmasında ekonomi yönetiminin boktan olmasının, ekonomi yönetiminin ekonominin E'sinden anlamamasının etkisi var. Sadece bu kadar. Sen diyorsun ki Amerikan gompilosu, işte sokağa çıkıyorsun bir grup öküz geziyor. Öküze mikrofon uzatıyorsun. Düşünsene. Kayseri'dekileri gördünüz mü bu arada? Ya öküz deyince bazen hayvanları aşağılıyorsun. Veterinerin önüne gidiyorlar hani. İbrahim gelmedi ya, daha öğleden sonra gelir o diyor. Dönüyor gidiyorlar. O öküzler değil, başka öküzler bunlar. Mikrofon uzatıyorsun, diyor ki ben olmasam düşer. Ben almasam, alma. Almadım. Niye düşmüyor? İşte ben almasam düşer. Tamam almamışsın ama bak, ben almadım diye başkaları almadı. O zaman düşmüyor. Ben almasam, düşünün ya, bir ülkenin hazine ve maliye bakanı hiç utanmadan, hiç utanmadan hem de çıkıp diyor ki ben dövize ve kura bakmıyorum. Vallahi ben de bakmayayım istiyorum Sayın Bakan. Çok istiyorum hem de. Ama böyle bir şey yapıyorum. Benim şu anda kullandığım dövizborsa.com sitesi, en güncel veriyi oradan alıyorum her zaman için, çünkü hep denk geliyor. İlk baştan beri buradan gidiyor. Grafiklerle de çünkü karşılaştırıyor. Bir açıyorsunuz, yeşili kırmızısı Japon pavyonu gibi. Yanarlı dönerli cıngır cıngır ötüyor böyle. Bakmayayım istiyorum ama insanın gözünü çekiyor. Nasıl yapacağız bunu? Sormayalım. En güzeli bence de. Altının gramı 477 lira 23 kuruş. Size o da son olur. Koy poşete götür. Koy poşete götür, fatura fiş vermem. Baştan söyleyeyim onu da. Cumhuriyet'in manşeti bu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kaçağa göz yumması, Sağlık Bakanlığı'nın kusurlu hizmetten ödenen tazminat miktarları falan alt alta konmuş. Demiş ki 42,7 milyar liramız hop comalokko gitti. Allah da affetsin, millet de affetsin. Aman ölümlü dünya ya. Rusya arada kaldı. Kafkaslardaki çatışmaya sessiz kalan Moskova'nın öncelikleri şimdilik farklı. Rusya göreceli bir sessizlik içinde. Moskova'nın tavrını Batı yanlısı Paşinyan iktidarına bağlayanlar var. Bir süredir Ermenistan'a işgal altında tuttuğu 5 bölgeyi Azerbaycan'a vermesi için telkinde bulunan ancak yanıt alamayan Moskova, şu sıralar ölüm kalım meselesi olarak gördüğü Belarus'la meşgul. Derdi başından aşmış durumda. Yani o yüzden muhtemelen şöyle yapıyor. Bakıyor telefon çalarken. Ne? Paşa? Ha, Paşin. Ya tamam, ararım ararım, ben arayacağım onu. Yok de yok de. 10 milletvekili gruba girmedi. Sözcüden de konuşmuştuk. İyi Parti yönetimine ilk uyarı. Muhalif vekiller parti yönetimine, parti içi demokrasi işleyene kadar biz yokuz. Kamuoyuna demokrasi mesajı vermekle olmuyor mesajı veriyor. Mesaj vermekle mesaj olmuyor. Çok doğru. Bal bal demek de ağız tatlanmaz. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ittifakı dağıtma hinliği peşindeler. Pervin Buldan, yalan rüzgarıyla karşı karşıyayız. De geçebiliriz onu, hiç önemi yok. Maraş 46 yıl sonra açılıyor. İlk yayında uzun uzun konuştuk ama yayın sırasında bir mail gelmiş. Birden çok mail gelmiş de Kıbrıs konusuyla ilgili. Çok teşekkür ediyorum bu arada desteğiniz için. Hani konuşulması gereken bir konuydu. İyi oldu konuştuğumuz diye. Şuradan ha, sevgili Hasan Öksüz'den de yapmış. Kıbrıs konusuna bu kadar hakim olduğunuzu bilmiyorum. Estağfurullah, hakimlikle alakası yok ama dediğim gibi anlattığım sürece Hasan Bey, ben bir gazeteci olarak yaşadım. Hani diyor ya Atoğlu Hoca, yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var diye. Ben yaşadıklarımdan öğrendiğimi anlattım. Bu sürecin tamamı ama tarihçesi o biraz daha uzun konuşulması lazım. Onun için de çalıştım gece. Yapılacak bir şey yok. Bu yayın için oturulup çalışılıyor. Ben okulda okurken bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum. En çok da iktisat çalışıyorum, unutmuş olabilirim diye. Teşekkür ederim ama benim söyleyeceğim şey şuydu. Şekip Bey, şu. Kusura bakmayın, arada çok fazla mail geldiği için. Şekip Bey, çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için yayınla ilgili olarak. Eksik olmayın, sağ olun ama şu su projesiyle ilgili bir şey yazmıştı da o dikkatimi çekmişti. Şurası. Tam da burası işte. Bu su projesinin aslında kim tarafından yapıldığını soruyor. Yani AKP'nin bir projesi olarak adlandırılıyor. Bakın yine ben yaşadığımdan çıkarttığımı söyleyeyim size. 1999'dan sonra 2001'de devam eden o krizle 3 Kasım 2002'ye kadar ittir sürttür giden koalisyon hükümeti var ya, o koalisyon hükümetinde ANAP, MHP, DSP hükümeti, merhum başbakan Ecevit, onların projesidir bu, koalisyon hükümetinin projesidir. Hiç kimse kıvırmasın yani, ben yaptım, öbürü çizdi, geçeceksin onu. Bak bu kadar net söylüyorum sana, ben yaşıyorum kardeşim. Ben yaşıyorum. Ben o dönemin haberlerini yapan gazetecilerden biriyim. Hiç kimse saçını başını ayrı oynatmasın. Biz yaptık. Bizim projemiz. Yemişim senin projeni. Ta o dönemden çizilmiş proje. Hatırlayamıyorum ama o dönemin bürokratlarının çok yoğun katkısı var. Başbakanlık müsteşarı. Bak şimdi ismi unuttum ama başbakanlık müsteşarının, o dönemki başbakanlık müsteşarının çok yoğun emeği var bu işte. Çok yoğun. Hatırlıyorum çünkü haberlerde o zaman da öyle yapmıştık. Yani ismi unuttum. O dönemin başbakanlık müsteşarı. Kimdi hatırlayamıyorum yani. Affetsin, yaşıyorsa da affetsin, kusura bakmasın ama çok net biliyorum ki onun doğrudan çabasıyla yapıldı bu. Yani koalisyon hükümetinin işidir bu ya. Sanki geçen akşamüstü tasarladılar. Dün akşam da beşli çete gitti. Açtı orayı falan filan, öyle mi? Kalyon boruyu döşedi. Boruyu döşedi, o doğru. Boruyu döşedi. Hem de ülkenin bir ucundan bir ucuna döşedi. O ayrı. Ama bu değil. Böyle saçmalık olur mu ya? Çok teşekkür ediyorum Şekip Bey, hatırlatmaya fırsat verdiğiniz için. Yani ben unuttum çünkü onu söylemeyi. Haklısınız, söylenmesi gerekiyordu. Unuttum. Başbakan müsteşarın adını hatırlarsam da söylerim size. Şu anda gelmiyor çünkü. Neyse, Cumhuriyet'te Maraş 46 yıl sonra açılıyor haberi şöyle diyor. Seçime 5 gün kala Ankara'ya gelen KKTC Başkanı Tatar. Tesadüf. Tesadüf. Tamam. Ya mevzu şu. Bu KKTC basını bozguncu, yemin ediyorum. Adamın açık bileti varmış ya. Açık bileti var. Ve diyorlar ki bileti kullan. Vallahi yanacak. Diyor ki ya yapmayın, pazar günü seçim var, yanlış anlaşılır. Diyorlar ki vallahi bilet yanacak. Yanacak kardeşim. Onun üzerine adam da diyor ki ne yapalım, mecburen hadi Türkiye'ye gidelim bari. Olay aynen böyle yaşanıyor. Kesin bak, bunun dışında ne anlatıyorsa size, insana yalandır. Bu yanacak bir bilet var, onun için kullanıyorlar. Bu kadar net. Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından 1974'ten beri kapalı olan turizm merkezi Maraş sahilinin yarın açılacağını duyurdu. Tesadüf. Bak yine benim doğrudan kaynaklardan aldığım bilgi. Bugün baba oğluna yapmaz bak. Bu kadar net açıklıyorum. Dakika ve skor vererek açıklayacağım sana. 2 gün önce Maraş sahilinde bir grup insan geziyor. Bunlar güvenlik görevlisi. Bir bakıyorlar. Maraş açılmaya başlamış. Yırtılıyor yani oradan böyle kenardan. Sahilden çok da güzel bir sahildir orası böyle. Yırtıla açılmaya başlamış. Bunun üzerine hemen koşup gidiyorlar Ersin Tatar'a. Diyorlar ki Sayın Başbakan, Maraş açılıyor. Ersin Tatar diyor ki ne demek açılıyor? Karar verilmedi ki. Öyle değil Sayın Başbakan diyorlar. Öyle değil. Yani kendine yırtılmaya başlamış. Açılıyor kenardan kenardan. Bunun üzerine Ersin Tatar diyor ki oh ne kadar iyi, müthiş de bir tesadüf. Benim de biletim vardı, açık bilet yanacakmış. Yarın Türkiye'ye gidiyorum. Orada da hem bu konuyu konuşalım hem de bakalım duruma. Yani burada aslında Maraş kendiliğinden açılıyor. Yırtılıyor ya bildiğin, kapalı olan yeri tutmuyorsa demek ki dikiş. Yırtılıyor, sıyrılıyor yani. Vallahi böyle sürfile geçmişler çünkü yalandan. O batıyor böyle. Bu yani yoksa. Erdoğan Kıbrıs Türk halkının yok sayılmasına izin vermeyeceğiz dedi. AB ve Birleşmiş Milletler Maraş'ın açılmasına karşı çıkıyordu. Ve sözleşmeler var. Ya kardeşim bak bu işe şöyle bakamazsın. Ya bakamayız hiçbirimiz. Ya orası bizim ulusal çıkarımız ulan. Yemişim AB'yi BM'yi. O zaman AB'yi BM'yi yiyorsan yiyeceksin. Çıkacaksın oralardan. Mesela diyeceksin ki benim Avrupa Birliği ile ilişkim yok hocam. Bitti ya biz kapattık o işi. Ankara Anlaşması vardı ya. Hani o Ankara Anlaşması'nı imzalayan gururlu ve cesur genç vardı ya. He artık yok. Artık yok. Bitti. Birleşmiş Milletler. Yokuz ulan biz. Yokuz. Yokuz. Oturum başkanı yok. Volkan Bozkır falan da yok. Gitti. Bitti. Tamam. Bitti. Bunu diyebiliyorsan de. Diyemiyorsan ya kusura bakma da saçın başın ayrı oynamasın o zaman. Olmuyor ki saçma. Ayakta duruyorsun işte ondan sonra. Neyse daha biz bu konuyu çok konuşuruz. Bakın önümüzdeki günlerin, önümüzdeki dönemin Türkiye'de en çok baş ağrıtan konulardan bir tanesinin, iktidarın başını ağrıtacak hem de konulardan bir tanesinin Kıbrıs olacağını unutmayın. Bunu görmemek için aptal olmak lazım. Aptal olmak lazım. Çünkü şu atılan adımların hepsinin bir bedeli olacak. Yani Ersin Tatar'ın Ankara'ya gelip Ankara'dan talimat alıp gidip orada uygulamasının, Fuat Oktay'ın kendi basın müşaviri aracılığıyla KKTC'deki seçimleri yönlendirmesinin, bunların hepsinin bir bedeli olacak. Olacak ya, kaçınılmaz, siyaset böyle bir şey. Ama şunu unutmayın, ilk yayında sorduğum soru aklınızın bir yerinde dursun. Kıbrıs halkı gitti oyunu verdi mesela, Mustafa Akıncı'yı seçti. Ne yapacak bugünün iktidarı? Ne yapacaksın? Tanımayacak mısın mesela? Bence bir B planınız olmalı. Tanımayacak mısın mesela? Biz saymıyoruz ya. Bizim için Cumhurbaşkanı değil mi diyecek mesela Ömer Çelik konuşmasında, haftalık basın briefinginde. Çok aydınlatıyor ya basını. Çok önemli şeyler söylüyor. Öyle mi olacak? Ya şansınız yok. Devam edelim. Evet. Cumhuriyet'ten herhalde okuyacaklarımız bunlar. Sabaha bakalım ya. Bırakalım bozguncu gazeteleri. Aman. Aşk olsun Türk halkı. Yani eşk olsun. Türk halkı. Yaşasın Türk halkı. Azerbaycanlılar Türkiye'nin desteğine duacı. Aşk olsun kardeş Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Onu sonunu söylediğin iyi oldu. Çünkü bak ben de bu yayını Sayın Cumhurbaşkanı'nın önderliğinde yapıyorum. Onu söyle. Türkiye'de o iş sıkıntılı be hocam bir parça. Hani bir şey yap onu. Bir toparlayalım orayı. Çok iyi yapmışsın onu sonda. Evet. Bay arkadaş ya. Başka geçebiliriz bu haberi. Önemli değil. 672 yıllık kule yenilendi. İstanbul'un en önemli simgelerinden biri olan Galata Kulesi 3 aylık restorasyonun ardından yeniden açıldı. Artık müze şeklinde kullanılacak olan kuleye 22 milyon lira harcandı. Dün üzerine işte Atatürk figürü yansıtılmış, bayrak yansıtılmış, renk oyunları falan filan. Böyle açılmış. İçindeki kafeterya kapatılmış. Önündeki o şeyi topladınız mı, mezbeleli? Hani çay ocağı vardı ya önünde. Ya ne kadar iğrenç, ne kadar hakikaten köylüce bir şeydi ya. Kim kurmuştu onu? İsmet Paşa. İsmet Paşa izin verdi ona. Ona İsmet Paşa izin verdi kardeşim. Ben biliyorum. Sabah böyle. Sözcüye de baktığımıza göre o zaman gazlayalım, bir güne gidelim biz. Bir gün krize karşı reçete, acıyı bal eyle. Şimdi bu haber aslında hani diyorum ya, alternatifli yayın başlıkları oluyor. Ve itiraf edin, siz de dün bu haberi gördüğünüzde dediniz ki yarın biz bunu konuşuruz. Doğru mu? Hadi. Çünkü o altın varaklı koltuk falan. Kendin oturuyorsun, saray yaptırıyorsun, işte milyarlarca lira para sıkıyorsun, çat çat çat çat çat çat. Ondan sonra halka diyorsun ki, senin önce bak varlıkta gevşememen, yoklukta çok söylenmemen gerekiyor. Niye? Yoksul olacağım bir süre daha. Çünkü karşıdan soru gelmiyor. Tamam, ben yoksul olacağım. Sen niye altın varaklı koltukta oturuyorsun sorusu gelmiyor. Bu kez de yurttaşa yoklukta sabretmeyi öğütledi. Sarayın günlük harcaması 10 milyon lirayı aşmışken Erdoğan tıpkı tepki çeken bir açıklama yaptı. Müminin görevi yoklukta sabretmektir. Sebep? Ne demek sebep? Sebep bayağı. Niye müminin görevi yoklukta sabretmektir? O zaman şöyle bir şey mi? Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin izinden giden insanlar. O zaman aynı paylaşımı hep beraber yapmak zorunda değiller mi? Evet. O zaman neden müminlerin bir kısmı yoksul, bir kısmı zengin? Çok saçma bir şey değil mi bu? O zaman biraz paylaşsınız mı? Erdoğan bu hayatın albenisine kendisini kaptıran insan dünyasını da ahiretini de kaybeder. Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir. Sebep? Öyle yani. O zaman tamam, varlığı paylaşalım. Ya varlığı paylaşalım. Ben ne değil. Ben dindar bir insan değil, beni geç. Gerçekten dindar olan, bak bu yayını izleyen binlercesi var. Dindar insan, hakikaten ona inanıyorlar. Hayatlarını öyle yaşıyorlar. Onlarla paylaşsana. Sen niye altın varaklı koltukta oturuyorsun da o insan ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor? Bakın, daha önce bir şey konuştuk burada, hatırlıyor musunuz? Ben size örnekler verdim farklı dinlerden. Hiç değişmiyor bu ya. Hiç değişmiyor. Dindar sınıf, din adamları sınıf. Hani bizde yok deniyor ya. Var, baz gibi, buz gibi, boru gibi var. Onlar çıkıp yoksullara hep aynı şeyi öğütlüyorlar. Senin bu hayat çıtı yani. Tamam. Bak tamam. Hiçbir şey demiyorum. Haklısın. Çıtın yani. Ama bir sonraki hayat var ya, abou, öyle bir yaşayacaksın ki. Yani böyle mutluluktan zengin, kıçın tavana vuracak ya. O kadar zengin olacaksın. Sen haklı olarak, ya kafası çalışan herkes şunu soruyor. Hocam bir dakika. Ben onun bir kısmını, çoğunu da istemiyorum. Onda birini bu yaşama alabiliyor muyum? Yo işte olmuyor. Olmuyor. Bak aklına hangi dini öğreti gelirse gelsin, hepsi getirip buraya bağlıyor mevzuyu. Niye? Niye kardeşim? Niye ya? Yaşadığım hayatta neden insanca bir yaşam standardını tutturamıyorum ben? Neden hep bir sonraki hayat öteleniyor bu? Bu hayatta çıtın yani. Tamam, artık saklanacak bir şey yok. Ama öbüründe ya var ya, böyle bir şey yok ya. Evet, böyle bir şey yok. Ortada yok çünkü. Yok. Gerçekten ya. Yani deli bir zenginlik. Hani o donlu paçalı sürekli aynı şeyi anlatıyor ya. İşte cennette huriler var, nuriler var. Onlar böyle hiç inmeyen erkeklik organları, hiç doymayan cinsel arzular. Yiyorsun yiyorsan kilo almıyorsun. Hep böyle bir şey anlatılıyor insanlara. Neden? Niye ya? Soruyorum ben de işte. Niye bu hayatta yaşayamıyoruz? Niye bu hayatta birileri çok zengin de birileri yoksulluktan ölüyor, geberiyor? Niye? Niye? Ben soruyorum size kardeşim. Bak aynı şey yine. Hep aynı şey. Hiç değişmiyor ya. Müminin görevi neydi? Tam söyleyelim. Varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmek. Niye? Yoksulluğun nedenini sabretmek yerine yoksulluğun nedenini araştırmak insan zekası için daha uygun değil mi? Neden Kur'an içinde sürekli olarak siz hiç akletmez misiniz diye soruluyor? Akledelim işte. Biz niye fakiriz ya? Bu soruyu soralım. Bu yayınları bunun için yapıyoruz işte. Ben mavi vatan kavramına karşı değilim. Ama şunu soruyorum kardeşim, biz bu kadar haklıyken 2 aydır soruyorum. Şimdi insanlar da sormaya başladı. 2 aydır şunu soruyorum. Ya biz haklıyız. Da niye yalnızız ya? Bu da aynı. Sen bolluk bereket içinde yaşa, lüksün dibine koy. Müslümanın görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir. Ya lütfen, ha onu söyleyeceğim Erkan. Aynı cümleyi kuracağım. Ya ne olur bir kere varlıkta şımarabilir miyiz? Ne olur. Şöyle azıcık şımaralım, sonra vazgeçeceğiz. Söz. Söz. Bir kere varlıkta şımaralım. Hiç değişmez. Hiç. Hangi dini öğretiye bakarsanız bakın. Aksini iddia edebilecek tek bir örnek getiremezsiniz. Hepsi aynı yere. Sabretmen lazım. Bu bir sabır, imtihan. Yaşam dediğin bir imtihan değil mi zaten? Ya imtihan da neden bazılarının kötü geçme, neden bazıları oyunun bitimine 5 dakika kala 6-0 yenik başlıyor maça ya? Niye? Bunu sormamız lazım. Ondan sonra dalga geçer gibi müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmek. Vallahi sen bilirsin kardeşim, ne bileyim yani. Bu arada hala aynı yazıların üzerinde tepiniliyor, aynı bilginin üzerinde tepiniliyor. Yeni öğrendiler ya, bizim medyamızda şöyle bir kural vardır. Gazetecinin yeni öğrendiği yenidir. Nasıl? Hele bir de istihbarat şefine, haber müdürüne yutturabiliyorsan, o taklayı attır, 1000 sene önce yazılmış haberi defalarca çakarsın. Defalarca çakarsın hem de. Mesela Sağlık Bakanı'nın söylediği söz, tam da Muharrem Sarıkaya söylediği söz böyle dönüp duruyor şu anda. Ya vaka oranı 1'e 10'muş, o zaman 15 bin. Bak şimdi şöyle deniliyor. Bakan kocanın Nisan ayında testlerden pozitif çıkma oranı %20 idi açıklaması yeni bir tartışmayı alevlendirdi. Çünkü o gün %20 ile başladık, bugün %10'a düştük dedi ya bakan. Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Grubu üyesi Profesör Doktor Kayhan Pala bakanın açıklamalarına göre Nisan'da 80 binin üzerinde pozitif vaka açıklanmadı diyor. Yanlış mı? Nasıl yanlış olsun? Bakanın dediği. Doğru. 80 bin diyorum ya. 80 bin vaka. Sadece Nisan ayı içinde. Ama gazetecilik aynı zamanda böyledir işte. Havva Gümüşkaya'nın bir analizi var burada. Salgın nedeniyle ekonomi biraz canlansın diye atılan faiz düşürme hamlesi çabuk bitti deniyor. İhtiyaç kredisinde faizler son 5 ayda %110 arttı. Nisan ayında 8.45 olan tüketici kredisi faiz oranı şu anda %17.84. Buyurun. Hocam bu faiz haram mı? Yerine göre. Yerine göre. Nasıl yani? Mesela şöyle, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın parasını işletiyorsak, yani olabilir. MHP kendi parasını, parti parasını dövize yatırabilir mesela. Ama milliyetçi, maneviyatçı dövize amargan operasyonu, o başka. O yerine göre döner o. Değişir. Yalan, ya yalanları tüketmeye doyamıyorlar. Bakın Süheyla Hanım sormuştu. Karadeniz'deki gaz ne oldu? Bilmem ne oldu. Sevgili Necdet abi, Necdet Pamir ne kadar güzel söylemişti, hatırlıyor musunuz? Ne kadar güzel söylemişti. Yani öyle saçma sapan bir şey ki bu. Öyle saçma sapan bir şey ki. Ya o gün anlatılan her şey bugün doğrulanıyor ve insanlar bu sefer de şuna bakıyorlar. Bunu konuşmayalım ya. Oysa bakın yayının başından beri konuştuğum şey mesela sağlık, bakın Recep Akdağ sorulacak. Yani soru var. Çok rahat hem de. Recep Akdağ sorulacak soru var kardeşim. Siz menzilci misiniz? Bu kadar basit. Ötesine ihtiyaç yok ki. Siz menzilci misiniz? Öyle saçma sapan bir şey ki. Ya bu inanılır gibi değil ya. Gerçekten inanılır gibi değil. Yani bir yanından bakıyorsun, insanların yaptığı şöyle bir durum var ortada. Ya yaşadığını görüyorsun, tamam mı? Yaşadığını görüyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ya kardeşim bu ne o zaman? Bu nasıl oluyor? Onun üstüne çıkıp bir de dalga geçer gibi karşısında diyor ki müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir. Sebep ne ya? Sebep ne? Sürekli aynı. Sürekli aynı. YouTube'daki sıkıntıyı gördüm arkadaşlar. Benim hatam. Ama gördüğünüz gibi bitti. Yani şu dakika itibariyle bitti. Anlık bir şey o. Yani olabilir, hata olabilir. Bunu daha önce defalarca konuştuk. YouTube'da neden üyeler sadece yorum yapabiliyor? Gerekçesi az önce YouTube'da olmayanlar göremedi, görüldü çünkü. Trollerin dalamayacağı bir mecra orası. Bir iddiayla söylüyorum, dalamayacaklar. Evrensel'in manşeti karar iktidarın sorumluluk velinin. Şimdi yüz yüze eğitim konusunda 12 Ekim'den itibaren genişletileceği duyurusu yapıldı biliyorsunuz. Denildi ki 2 ve 3. sınıflarla 8 ve 12. sınıflarda kapsayacak, onlar da gelecek okula. Ama bak, Milli Eğitim Bakanı sanki kendi karar veriyormuş gibi açıklama yapıyor. Vallahi ya, kendi karar veriyormuş gibi, kendi kararıymış gibi, ekibiyle bu kararı almış gibi çıkıyor kameraların önünde, açıklama yapıyor ve diyor ki kararı veliye bıraktık. Veliye mi bıraktın? Çok özür dilerim ama onca toplantı, Ulusal Pandemi Kurulu toplantısı, Milli Eğitim Talim Terbiyenin toplantıları, yapılan ortak toplantılar, bakanlar arası görüşmeler, heyetler arası konuşmalar, bunlar ne boka yarıyor? Kararı veli verecekse ne işe yarıyor ki? Ben ne işe yaradığını söyleyeyim size. Öğretmenlere zulüm sadece. Vallahi. Ciddi söylüyorum bak, öğretmenlere zulüm. Bir kısmı sınıfın içindeki çocuklar, bir kısmı ekrandaki çocuklar. Uğraş dur. Ne olacak kardeşim, öğretmene zulüm. Bas. Böyle Milli Eğitim herkes yönetir ya. Vallahi herkes yönetir. Hikayeden işler yapıyorsunuz Sayın Bakan. Gerçekten büyük tırışka işler yapıyorsunuz hem de. Böyle bir şey olabilir mi ya? Veli kararı. Ya sen ne işe yarıyorsun birader? Sen ne işe yarıyorsun? Kurulların, memurların, dünyanın parasını alan. Hani bir de söylüyordun ya, hakaret ediyordun insanlara. En büyük sorun personel maaşı ya. Personel ödemesi çok acayip ya. Senin personel ne işe yarıyor usta? Karar veli verecekse sana niye ihtiyaç olsun ki? Ama böyle artık. Türkiye böyle yönetiliyor ya. Çok güzel, çok rahat. Şahane bir yönetim tarzı. Çok güzel. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. HDP'nin açıklaması tabii dünkü grup toplantısında, Pervin Buldan'ın açıklaması burada daha geniş yer almış Evrensel'de. Operasyon dosyasının, yani HDP'lilere yönelik, hani ilk başta 20 kişi sonra 19 kişilik bir grup daha alınmıştı ya, o operasyon dosyasının, Kobani dosyasının sarayda hazırlandığını iddia etti Pervin Buldan. Açık açık bunu söyledi. Devam edelim. Bu arada burada bir haber var. Habere ve haberciye düşmanlar, Van'da 4 gazeteci gözaltında. Ben sadece Evrensel'de gördüm bu haberi. Van'da 4 gazeteci ve bir eski gazete dağıtımcısının evi sabah saatlerinde polis tarafından basıldı. Gözaltına alınan gazeteciler Van'da 2 kişinin helikopterden atıldığı iddialarını haberleştirmişlerdi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Burada da konuştuk. Basın meslek örgütleri gözaltıların iktidarın habere ve haberciye olan düşmanlığından kaynaklandığını vurgulayarak gazetecileri bir an önce serbest bırakın çağrısı yaptı. Haber. Üstelik haberin içinde biliyorsunuz hastanenin ilk muayene yapan doktorun epikriz raporu da var. Yani yüksekten atılmaya bağlı yaralanma diye. Ama ne olacak ya? İşte bugün böyle. Yeni Şafak. Maraş 46 yıl sonra açıldı. Aa, iki kişinin fotoğrafı var. Aa, bakayım. Ha, Ersin Tatar. Anlattım size. Herkese anlatın bunu. Lütfen, bu insanın hakkı yeniyor kardeşim. Bu insanın hakkı yeniyor. Yok, Türkiye'ye çağrılıyormuş da. İkide bir alakası yok. Adamın açık bileti var. Yansın mı? Yansın mı açık bilet? Ben size soruyorum ya. Ne yapsın? Mis gibi bilet duruyor orada. Ama sen diyorsun ki yok, yansın abi. Yok kardeşim öyle bir şey. Hiç öyle bir şey yok, kusura bakma. Geçeceksin onu. Yersen. Bunlar da manşet yapmış. Geç. Ambargo tehdidi sökmez. Batılı ülkeler Türkiye'ye yeniden ambargo kartını öne çıkarmaya başladı. Bak güzel kardeşim, Kanada'nın burada durumunu ayrı tutmak zorundasın. Tamam, ambargoya hep beraber karşı çıkalım. Ama şunu unutma. Kanada diyor ki sen dronları benden aldığın parçayla yapıyorsun. Ve ben bunların böyle kullanılmasını istemiyorum. Capito. Yani ağla bağır şimdi ama buradan sonuç çıkmaz, ben sana söyleyeyim. İyi Parti'de muhalifler kazan kaldırdı oğlum. Küçük yapmışsınız haberi. Göbeğe koysana. He koyamazsın. Ersin Tatar haberi yapacaksın tabii. O da sıkar. Sen de haklısın. Sen de haklısın hacı. Evet. Sen çok haklısın. Senin çünkü gazete yapma standartlarını düşününce senin iş çok zor ya. Düşünsene gazeteyi bir türlü bitiremiyorsun gazeteyi. Sürekli böyle kulağın telefonda. Sürekli ama. Bir yandan gözünle cep telefonunu kesiyorsun. Haber geldi gelecek ararlar lan şimdi. Tam da saati gazeteyi bağlayacağız diye değil mi? Manşet bekliyorsun çünkü. İraden olmadığı için. Kanada'yı küçülttü. Kanada'nın Fransız asıllı Dışişleri Bakanı Yemen'de insanlık suçu işleyen Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a satılan silahları unutup Türkiye'ye teknoloji satışını durdurdu. Bakan Champagne, ülkesini küçülten karara Azerbaycan'a ihraç edilen SİHA'ların Karabağ'da kullanılmasını gerekçe gösterdi. SİHA'ların Kanada şirketi Vescom'un ürettiği optik ve kızılötesi kameraları kullandığını belirtti. Haberde yanlış bir şey var mı? Yok. Yok. Ama sen o zaman şunu demiş olmuyor musun kardeşim? Tamam doğru. Ama bak sen Suudi Arabistan'a ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir şey demiyorsun. İyi de bu senin sözleşmelere aykırı davrandığın gerçeğini değiştirmez ki. Muhtemelen adam bunu yapıyor. Gerizekalı mı bu adamlar? Milyarlarca dolarlık ihraçtan vazgeçsinler. Belli ki sözleşmede bir hüküm var. Vay arkadaş ya. Ama çok acayip bir şey ya. Kapalı Maraş açılıyor. Her yerde anlatın size anlattığım hikaye gerçektir. Bak birinci elden orada arkadaşlarım var. Tam açılırken oradan geçen insanlar. Hatta çatırtıyı duymuşlar önce böyle. Çır çır çır. İçten içten bir ses geliyormuş. Onlar önce demişler ki ya, ses nereden geliyor? Ondan tırsmışlar zaten. Sonra bir baksan Maraş açılıyor. Onun üstüne de madem açılıyor yani biz de açalım diye yapmışlar. Yoksa asla. Asla. Neyse dur ya şu takvim gazetesine bakalım. Oh biraz gönlümüz gözümüz açılsın ya. Rahatlayalım dünyanın eleminden kederinden sıyrılalım biraz. İşte ya güzellik. Emekliye 2287 lira. Kesin mi? Kesin diyemiyoruz. Burada hiçbirine kesin diyemiyoruz biz. Şöyle emekliye 2287 lira. Bu sefer lira yazmışlar. Geçen sefer biliyorsunuz 2229. Ne o diye düşünmüştük yani. Boncuk tanesi, nohut falan. Ne zaman emekli olurum? Bilgilerinizi gönderin. Ali Şerbetçi günü gününe hesaplasın. Aman diyeyim. Aman. Burs ve kredi ödemeleri başladı ve yanında borsada kazanmanın yolları. Boş tüyoyu aldırmayın. Çok teşekkür ederim. Çok açıklayıcı oldu. Bir de şeyi anlatabilir miyiz? Tüyonun boş olduğunu nasıl anlıyoruz? Dedim ben sana sorar diye. Bir süre sonra anlarsın onu. Anlarsın. O ışığa tut onu. Işığa tut. İçinde o tüyonun böyle bir geçtiği bir kırpık noktası var. Onu görmen lazım. Yoksa boştur. Ya çok acı bir haber maalesef. Gencecik bir insan 53 yaşında Özgün Amal'ın eşi Serdar Oral kalp krizine yenik düştü. Dün yaşadıkları bir dünya cennetinde iki küçük çocuk Allah rahmet eylesin sabır versin hakikaten eşine de Özgün Amal'a da çok acı bir şey. Yani bütün ölümler çok acı ama genç ölümler çok daha acı. Eskiler ne kadar iyi bilirlermiş değil mi ya? Hani Allah sıralı ölüm versin de demekle çok doğru bir laf gerçekten. Allah rahmet eylesin. Neyse hadi düşürmeyelim modumuzu. Kivi vitamin deposu. Kesin mi? Kesin. Kesin. Manav söyledi. Duydum ben. Kivi vitamin deposuymuş. Alalım yiyelim diyorsun. Kesin. Alerji falan? He ona baktıracaksın. Hiç dişinme. Çok özür dilerim. Hiç dişinme. Bol bol kefir iç. Düşünme. Dişinme. Yani dişinle ilgili düşünüyorsan ona dişinmek deniyor. Ya aynı şeyi düşündük işte. Ya hiç bunu yaparken onları düşünmüyorlar. Çünkü bu kelimeyi çeşitlendirebiliyorsun. Magnezyum içerir. Bunu niye söyledin bize? Bil. Kefir mi? Evet. Çürük önleyicidir. Kalsiyum çeneyi mi güçlendirir? Ya yürü git ya. Saçma sapan şeyler hep abuk sabuk. Haftada 3 bardak içilmelidir. Ne diyorsun? Gerçekten mi? Tabii ya. İçin ya. Kivi de ye. Kiviyi ye, kefiri iç. Zaten büyük ihtimalle bir grup sıkıntından istemeden kurtulacaksın. Ciddi söylüyorum. Yani tutabileceğini zannetmiyorum. Çünkü öyle etkisi olur. Yani kivi artı kefir dansa lambada. Biter o iş. Çocukları bir çekersek. Nafiz Bey, Nafiz Karagözoğlu'na soru gelmiş. Bugün ailemizin doktoru. Eşim geğiriyor. Böyle ömür geçmez, ne yapmalıyım? Hocam şimdi bununla dalga geçmek mümkün de çok ciddi bir sıkıntı olabilir yalnız. Yanlış yere yapmışsın. Mesela bir yazı okumuştum ben. Hatta burada beraber okumuştuk ya. Bunu daha önce yaptılar, doğru, o zaman okumuştuk. Hatırlıyor musunuz? Çölyak hastalarının bu tarz sıkıntıları olduğunu, ince bağırsak hassasiyetinin bir süre sonra artık gazın tahammül edilmez ölçüde birikmesiyle sonuçlandığını. Belki eşiniz çölyak hastasıdır ve bilmiyordur. Ciddi söylüyorum. Hayır, normal gaz da olabilir. Böyle hayat geçmez yazmış. Doğru yani. Ama bir de ona sor. Bir doktora mı gitseniz acaba? İşte onu düşünmedik ya. Mektup yazalım dedik. Vallahi sen mektup yazmaya devam edersen giyirmeyle kalması için dua et derim ben. Bundan sonra büyük ihtimalle karanlıklar içinden gün doğar ya aniden böyle bir çıkıp bir ses vermeye çalışacaksın. Çünkü orada kalacağını düşünmüyorum ben. Bugünkü manşet, muhtemelen bebeği fırçalamışlar grafikere. Çok girmemiş mevzuya. Ama yine uyduruk bir şey yapmış. Karabağ yazıyor üstünde. Bak, Karabağ, hani Dağlık Karabağ, Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ. Orası değil. Karabağ, altında Macron yazıyor ve Nicole yazıyor. Şimdi kafa zaten gitmiş. Ama neden? Bir sor neden? Macron'un ön ismi nedir? Adamın soyadı bu, biliyorsunuz. Macron. Macron. Dimission. Hatırlamıyor musunuz? Macron'un ön ismi nedir? Hadi açtık bakalım. YouTube'u da açtım. Bekliyorum. Bekliyorum. Nedir? Onu yazdığın zaman şey tutmuyor. Sayfa tutmuyor. Kayıyor. Emanuela yazmış Hakan Ünal. Silvia Cristello ya. Efsane koltuk, asır koltukta. Aşk olsun. Emanuel. Emmanuel Macron. Şimdi burada haberde anlatılan şey şu. Macron ve Nicole yazılmış. Emmanuel ve Nicole yazsan anlamayacak insanlar. Emmanuel kim lan? Hasır koltukta oturan bu muymuş? Yok lan, kadın da o. Bak. O yüzden Macron ve Nicole yazmış. Nicole yazdı da Paşinyan. Onun da soyadını yazamıyorsun. Uzun. Macron ve Paşinyan tutmuyor. Yani kutuya sığdıramıyorsun. Gazete öyle kıçla hazırlandığı için çok normal yani. Bunlara bakmak zorunda kalıyorlar. Macron'la Nicole'u bağlayan bağ Karabağ. Çaktın. Ama bak, bitmedi daha. Bitmedi, dur. Bu bebe var ya, grafiker bebe. Muhtemelen fırçayı yedi ama intikamını almış. Karabağ var ya, sarı. Vallahi bak, sarı bağlamış ikisini birbirine. Macron'dan, Nicole'den Macron'un O'suyla, Macron yazılıyor ya, elimle göstereyim, çok üzüldüm. Macron'un O'suyla Nicole'un O'su, o da Nicole diye yazmış onu. İkisinin O'sundan kelepçe yapmış. Vallahi bak, kelepçeyi zincirle bağlamış. Nicole'den ok çıkartmış bir tane. Ok böyle dönüyor, şöyle dönüyor. Nicole Paşinyan'a gidiyor, sakalına. Macron'dan da bir tane ok çıkarmış, o kısa kalmış. Düdük kadar, çok üzülüyorum, yine elimle göstereyim. Düdük kadar bir okta da onu Macron'a saplamış. Ama ikisini birbirine bağlayan Karabağ sarı. Nasıl? Bu çocuk bunlarla çok kafa yapar daha ya. Çünkü bunları gördü, baktı. Dedi ki, oho, bunlar bir grup tuğla. Ben bunlardan hem çok para kazanırım hem çok eğlenirim burada ya. Çünkü bunlar mevzuyu anlayana kadar ben büyük ihtimalle emekliliğin ilk 20 yılını doldururum. Gazete yaşadığı sürece sorun yok. Kafa çalışmadığı için hiç kimseden. Sarıdan Karabağ yapmış bir tane çocuk bunlara. Kelepçe var. Yani bir parça Paşinyan'ı aşağı alsan yani en azından şey diyebilirdik. Kelepçe dışında kırbaç, uzun çizme, lateks kıyafet olur ya yani. Kardeşim olmayacak şey değil sonuçta. Pestetik haberi var. Bunu daha önce yazdı. Pestetik. Aynen böyle kullandı hem de. Bir de birazdan size şey göstereceğim. Kendi gazetesinden manşet çalan genel yayın yönetmeni görmüş müydünüz daha önce? Var. Var. İsmini vermek istemiyorum. Antalya'da Songül Uzunoğlu'nun yüzü 4 estetik işlem gördü. Ancak alt dudağı çürüdü. Gözyaşı döktü. Aylarca su bile içemedim. Ben yaptım, siz yapmayın. Hakikaten alt dudağı yok ablanın. Uf, evlerden ırak. 4 estetik işlem. 4 işlem. Ha, 4 estetik işlem. Ya ablacığım o durduruyor bir süre sonra. Vallahi bak yani bunun Türkiye'deki en yapılı örneği var. Ajda Hanım, Ajda Pekkan. Artık öyle bir hale geldi ki tanınmamayı geçti. O bitti. Tanınmayacak halde falan demiyorum. Gerçekten bitmiş durumda o. Ama insanları hiperaktif olduğuna inandıramıyor artık. Şöyle yapıyor. Hiperaktifim. Ama ikna edemiyorum. Yoksa çok hiperaktifim. Valla sen alt dudağı kaybetmişsin, Allah korusun. Sonrası çok sakat o işin. Aman diyeyim ya. Kendi gazetesinden manşet çalan genel yayın yönetmeni olur mu? Cevap veriyorum, olur. Buyurun. Kırgız isyan. Kırgız isyan mı? Ama önceki günkü başlık neydi? Hadi hatırlayın bakalım. Önceki günkü başlığı neydi? Buna benzer bir başlık atmıştı. Adam manşet çalıyor kendi gazetesinden ya. Ermenisyan. Hatırlayan var mı içinizde? Ermenisyan diye manşet okumuştuk burada. Bu sefer Kırgız isyan. Atambayev 2019'da tutuklandı ve hafta sonu seçimin ardından protestolar başladı. Atambayev hapisten çıkarıldı. 20 yılda iki darbe. Peki Cem Benekoğlu Atambayev rekabetinin arkasında yani lan yürü git. Saçma sapan isimleri dizmiş alt alta. Burada sadece şunu anlatmaya çalışıyor. Ben bu isimleri tanıyorum. Ben bu isimleri söyleyebiliyorum. Valla Cem Bakev, Atambayev. Ya ne olacak ya? Adam kendi gazetesinden manşet çalarak gerçekten tarihe geçti. Ama bu gazetede işler bir tuhaf yürüyor ya. Ben anlamıyorum zaten de. Çok bir acayip ya. Hepten kopuyor. Bence bir süre sonra bu gazete kontrolden tamamen çıkacak. Yayını bitirmeden önce bir dakika ve skor alalım canlı bağlantılarımızla. Evet, İstanbul'dayız. 7.83.45 saç aklının para. Sarı kafanın var ya maskeyi attı hani Covid oldu. Onun para 7.83.45 şu anda. Öbürünün bir parça daha tombul olan bir hanımefendi var. Onun parası dirayetti ama Allah var dirayetti kadın. Onunki de 9.21.31. Altına da bakalım hemen. Bugün itibariyle altın %1,21'lik yükselişte. Şu dakika itibariyle 476 lira 75 kuruştan satılıyor gramı. Neden? Amerikan gompilosu. Amerikan gompilosu. Yoksa ben almasam bu böyle kalmaz ki. Ben almayayım. Almadım. Olmadı mı? Olmadı. İşte Amerikan gompilosu bunların hepsi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Bugün saat 18.30'da Ruşen'le beraber, Ruşen Çakır'la birlikte Mülkiyeliler Birliği'nin benim okulumun geleneksel çarşamba söyleşilerine katılacağız. Saat 18.30'da canlı yayınlanacak. Sizler de izleyebilirsiniz. Yayın linkini falan takip etmek isterseniz benim sosyal medya hesaplarımdan izleyebilirsiniz. Ben de Twitter'dan o paylaşımları yapacağım. Facebook üzerinden de Patronsuz'un sayfasından da yaparım aynı paylaşımları. Online bir toplantı olacak. Bugün saat 18.30'da memleket meselelerini konuşacağız. Şimdi veda zamanı ama yarın sabaha kadar. Da unutmadan hatırlatmalar yapmak zorundayım tam bu noktada. Çünkü biz hayata aynı yerden bakmayan insanlar bir araya geliyorsak bunun bir önemi var. Bu yayını insanlar destekliyor. Ama desteğinin farklı yöntemlerle devamını isteyenler de olabilir diye size şunları söylemek isterim. İsterseniz patreon.com'dan Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızla bu yayını destekleyebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube açın, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Abone ol düğmesini gördünüz değil mi? Aman diyeyim, o çok önemli. Abone ol düğmesini kullanın. Para pul istemeyecek bir tek mail adresi. Ama abone olarak bugünün saçma düzenine mahkum olmadığınızı, istediğiniz yayını sizin seçeceğinizi belirtmiş olacaksınız. Bir de yukarı doğru parmak işareti var yayınları YouTube'dan izlerken. Beğeni. Mesela şu an itibariyle 1326 kişi yayını izliyor. Bunlardan 653'ü beğenmiş yayını. Demek ki beğendiremedim. Bende de bir hata var demek bu. Ama o beğeni tuşunu yukarı doğru parmağa kullanırsanız o da önemli olacaktır. Abone ol tuşu bu işe yarıyor. O tuşun hemen yanında, abone olun yanında bir de ufak zil görüyorsunuz. Anlamı şu, eğer onu da tıklayacak olursanız yayınlar başlamadan size haber gelecek. Bir de katıl düğmesi var. Katıl düğmesi de isterseniz bu yayına maddi katkı iletebilmeniz için YouTube tarafından oluşturulmuş bir ayrı sekme. Nasıl kullanılıyor? Bu yayına aylık 5, aylık 15 ya da aylık 60 liralık destekler vermek isterseniz katıl düğmesini tıklayabilirsiniz. Tıklamazsanız canınız sağ olsun. Bu yayınlar her zaman parasız. Hep de öyle olacak zaten. Bu istemeniz halinde kullanılmak üzere hazırlanmış bir yöntem. Katıl. YouTube'un hazırladığı bir yöntem. Bir de unsal@unsalunlu.com adresine mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne de bugünden sonra değişebilir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.